Değerli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının bir bölümüyle daha karşınızdayız inşallah. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamızla Profesör Doktor Ömer Çelik'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar
Hoş
getirdiniz.
bulduk. Çok teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah Kur'an konularını ele almaya devam ediyoruz. Bu haftaki Kur'an konumuz Hazreti Salih ve Semud halkı olacak. Hazreti Salih'in hayat hikayesi, kavmiyle mücadelesini ayet-i kerimelerden hareketle inşallah izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz aktarmaya çalışacağız değerli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Efendim, öncelikle Salih Aleyhisselam'a ve onunla birlikte Hazreti Adem'den Efendimiz Aleyhisselam'a kadar geçen bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Bu vesileyle hepsine selamlarımızı, salatlarımızı göndermiş olalım. Bu da Yüce Rabbimizin bize öğrettiği ve Kur'an-ı Kerim'de tekrar etmiş olduğu gerek peygamberin adına gerekse toplu olarak hepsine Cenab-ı Hak selamlar gönderiyor. O şekilde söze başlamış olalım. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, isim verilerek anlatılan bir peygamber de Salih Aleyhisselam'dır. Ve onun Semud kavmidir. Bunlar aynı zamanda Ashabul Hicr. Hicr bölgesinde yaşayan efendim halk olarak da bilinmektedir.
Hicr suresi de müstakil olarak var.
Var tabi ayrıyeten. Böyle olunca bakıyoruz. Yani Salih Aleyhisselam'ın kıssası da Kur'an-ı Kerim'in çokça tekrar etmiş olduğu bir kıssa.
Evet hocam. 21 surede zikrediliyor
herhalde
Salih Aleyhisselam.
21 surede efendim geçiyor. Semud kavminden de herhalde bir 26
evet hocam,
surede
26
bahsediliyor. Dolayısıyla bir kıssanın Kur'an-ı Kerim'de öyle 20 küsür defa tekrar etmesi kısa uzun neyse bu şekilde ki bunun efendim bir 10 civarında uzun uzun anlatılıyor.
Evet hocam.
Salih Aleyhisselam kıssası.
Yani yoğunluklu bir anlatıma sahip Salih
evet.
Aleyhisselam kıssası.
Demek ki bunun bizler açısından, Kur'an-ı Kerim'in ilk muhataplar açısından bu kıssanın bir ehemmiyeti var.
Kesinlikle hocam.
Var. Bakıyoruz şeye baktığımız zaman, tarihe baktığımız zaman da Salih Aleyhisselam Arap peygamberi de olabilir. Yani Arap nesil itibari, soy itibari Arapların gibi peygamberi de olabilir. Ve Mekke'de Araplar nezdinde tanınan, kıssası bilinen, işte o Hicr bölgesinde yaşamış olmaları sebebiyle de yani o kalıntıları olan,
evet.
O ticari seyahatleri gibi gelirken efendim kalıntılarına şahit oldukları
evet
bir peygamber.
Şiir ve hitabetlerde de adı geçiyormuş.
Adı geçiyor. Böyle olunca da tabii o vesileyle o kıssaya daha fazla Kur'an-ı Kerim yer veriyor. Bir de Salih Aleyhisselam'ın kavmiyle yaşamış olduğu münasebetler peygamberimize ve peygamberimizin davetine çok örnekli teşkil ediyor.
Ona, pek çok açıdan
benzerlik teşkil ediyor. Şimdi öncelikle bir Salih Aleyhisselam tabi Allah'ın peygamberi. Orada Cenab-ı Hak onun salih bir insan olduğunu, mümin bir insan olduğunu, Allah'ın bir peygamberi olduğunu, Allah'ın kendine vahyetli bir peygamber olduğunu bize dile getiriyor, bahsediyor. Ve aynı zamanda da kendisini peygamber olduktan sonra yalanlayan kavmi de Salih Aleyhisselam'ın peygamberlik öncesinde toplum içerisinde çok saygın, sevilen, mercuven ifadesi geçiriyor.
Kad künte fîne mercuven.
Kad künte fîne mercuven. Herhalde Hud suresinin
62. ayet
kerimesinde. Dolayısıyla böyle insanların toplumun itibar ettiği, değer verdiği, kendisine hayır umduğu bir insan olarak da bize
evet.
Nakledilmiş oluyor.
Bu açıdan tıpkı da Efendimiz'e benziyor hocam Salih Aleyhisselam. Efendimiz de Muhammedül Emin olarak biliniyordu. Kendi kavmi içerisinde Salih Aleyhisselam da mercuven şeklinde ümit var birisi olarak görülüyor kavmi tarafından.
Tabii yani kavmin beklentisi var. Bizim başımıza geçer, bize hayrı dokunur, bize
önderlik
iyilik yapar, önderlik yapar, her bakımdan bize faydası olur diye böyle kendisine hayır umulan bir insan. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın bir Muhammedül Emin olarak bilinmesi gibi. Fakat ilginç olan şu, yani o peygamberlerimiz, peygamber olmadan önce toplumlara tarafından çok itibar edilen, çok sevilen, saygın insanlar iken kendilerine peygamberlik gelince ve ben Allah beni peygamber yaptı, sizi doğru yola davet ediyorum deyince bu kez efendim o toplumların onlara davranışları çok
tam tersine değişiyor.
Tam tersine
evet.
Değişiyor. Salih Aleyhisselam da böyle oluyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam da böyle oluyor. Yani bütün Mekke Efendimiz Aleyhisselam'ı emin olarak biliyor, sadık olarak biliyor. Hatta yani Ebu Cehil bile bir seferinde Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki ya Muhammed diyor. Benim diyor, senin diyor, asla diyor yalancı olduğunu düşünmüyorum diyor. Çünkü sana diyor sadık emin diyen biziz diyor. Sen yalan söylemezsin. Fakat diyor sana birisi geliyor, o senin diyor şeyini, dikkatini dağıtıyor. O gelen şey seni diyor aldatıyor tarzında. O bile Efendimiz Aleyhisselam'ın o eminliğini tekrar tasdik etmek. Hatta ayet-i kerime var Enam suresinde. Ondan bahsen ayet-i kerime geliyor. Şimdi Salih Aleyhisselam böyle. Tabi Salih Aleyhisselam bir de Semud kavmi. Semud kavmi niye bu isim alınmış? Hicr bölgesinde yaşıyorlar. Hicr bölgesi Hacer kelimesinden geliyor ve taşlık bir alan. Semud kelimesinin de az su. Yani suyu az bulunan bir bölge, bir yer gibi bir anlamı var.
Demek ki taşlık, ot bitmeyen, suyu az bulunan bir yermiş.
Yer olduğu için bu isim aldıkları ifade ediliyor ama bununla beraber o kavmin atalarından, büyüklerinin birisinin isminin Semud olması sebebiyle de yine kavmi Semud.
O şekilde bir rivayet de var yani hocam.
O da olabilir. Şimdi bu da tabii Kur'an-ı Kerim Salih Aleyhisselam'ın o topluma yaptığı davetten bahsediyor.
Bir takım mümeyyiz vasıfları var.
Var. Davetten bahsediyor. O davetlere baktığımız zaman Salih Aleyhisselam'ın da diğer peygamberler gibi, Adem Aleyhisselam gibi, Nuh Aleyhisselam gibi, Hud Aleyhisselam gibi, daha önce görmüş o peygamberler gibi o toplumu Allah'a kulluğa davet ettiğini görüyoruz. Allah'tan başkasına kulluk yapmamalarını, ondan başkası ilahınız yoktur dediğini görüyoruz. Niye? Çünkü o toplumda yine putperestlik olduğunu görüyoruz. Yani tıpkı diğer önceki toplumlar gibi putperestlik yaygın. Allah'a ortak koşuyorlar. O inanç bakımından yanlışları var. Dolayısıyla onları hem tevhide davet ediyor hem de onları tek olan Allah'a kulluğa davet ediyor. O putları terk etmeye davet ediyor.
Hep bir tevhid gayesi gidiyor yani.
Tabii hatta ayet-i kerimede Estağfirullah Hud suresinin 61. kerimesinde وَاِلَى سَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا Biz Semud kavmine de Salih gönderdik. Dedik ki ey kavmim sadece Allah'a kulluk yapın. Ondan başka sizin efendim şeyiniz yoktur.
Sizin için ilah yok.
İlah yoktur. هُوَ اَنْشَيْكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا Yani o sizi yeryüzünde topraktan yarattı. Sizi orada var etti. Ve sizi o yeryüzünün imarıyla görevlendirdi. Size ondan talep etti. وَاسْتَغْفِرُوْسُ مَتُوبِ اِلَيْهِ Allah'a istiğfar edin, tövbe edin. İnnehu inne rabbi garibun mucib. Şüphesiz ki benim sizi kulluğa davet ettiğim Rabbim size çok yakındır ve dualara icabet edendir. Şimdi müfessirlerimiz şunu söylüyorlar. Diyorlar ki niye Salih Aleyhisselam onları Allah'a kulluğa davet ettikten sonra özellikle Cenab-ı Hakk'ın o garib ve mucib ismini zikretti?
Elbette ki bir bağlantısı
tabii
var.
Tabii çok başka isimleri var Cenab-ı Hakk'ın. Rahman Rahim ismi var, Aziz Hakim isimleri var. Ama özellikle bunu zikretmesinin sebebi nedir? Çünkü toplumda putperestlik var. Putperestlik olunca da onlar diyorlar ki Allah bizi işitmez.
Ha, duymuyorlar.
Allah bizi duymaz, Allah bizi işitmez. Allah aynı Mekke toplumunun tanrı anlayışı gibi.
Bir aracı kabul etmek istiyor kendisini.
Mutlaka aracı olması lazım. O putların aracı olduğunu düşünüyorlar. Aslında Salih Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın iki bize yakınlığını, bizim dualarımıza icabetini dile getiren iki önemli vasfını dikkat çekerek onları tevhide davet ediyor.
Evet.
Yani hiç putlara tapmanıza gerek yok. Rabbimiz de çok yakın. Tıpkı efendim işte Efendimiz Aleyhisselam'a Bakara suresinin 286. kelimesinde buyurulduğu gibi kullarım sana beni soruyorlar. Ben onlara çok yakınım. Onların duasına icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. Ayetinde olduğu gibi o yakınlığına yani kul siz ona döndüğünüz zaman Rabbim dediğiniz zaman o sizi duyacaktır. O size icabet edecektir. O kadar yakındır diye o iki isimle onlara tevhide davet ettiğini görüyoruz.
Evet,
burada istiğfara davet ediyor. Tövbeye davet ediyor. Kulluğa davet ediyor. Dolayısıyla Salih Aleyhisselam'ın kendi kavmine o dinin temel esaslarını tevhid başta olmak üzere hep onu efendim anlattığını görüyoruz. Tabi mesela özellikle Şuara suresindeki Salih Aleyhisselam'ın öğütler arasında yer alan şey benim çok dikkatimi çeker Sevban Hocam. Onlar yine Allah'a kulluğa davet ediyor. Ben size güvenilir bir diyor, elçiyim diyor. Sizi Allah'a davet ediyorum. Sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Sonra da etutrekune fîmâ hâhune âminin. Ya ey kavmim siz yaşadığınız bu bölgede böyle emniyet içinde böyle kalacağınızı düşünüyorsunuz.
Yani böyle geldi böyle gidecek
evet,
değil.
Fî cennetin ve oyun. Böyle bağlar, bahçeler, pınarlar, çeşmeler. Ve nakrin taluva hadim. İşte diyelim ki böyle olgunlaşmış hurmalar diyeyim ki. Çünkü o hicr bölgesi aynı zamanda hurmalık bölge. Hatta günümüzde bile yine o bölgelerden Medine'ye çok hurma gelir.
Evet.
Hicr bölgesinin hurmaları falan gelir. Böyle olgunlaşmış hurma bahçeleri, hurmalar falan. Siz burada bu şekilde efendim ebediyen kalacağınızı mı sanıyorsunuz? Hayır, kalmayacaksınız. Bu imkanlar gidecek. Yani ecel gelecek. Ya da Allah korusun inanmazsanız helak gelecek. Bir an önce efendim helak de olabilirsiniz. Dolayısıyla içinde bulunduğunuz bu nimetlerin kıymetini bilin. Tabii yani bu peygamberlerin bu öğütleri sadece kendi kavimlerine değil veya Cenab-ı Hak onların o öğütleri o peygamberin kendi kavmine öğüdü olarak bir sadece tarih bilgi olsun diye aktarmıyor Kur'an-ı Kerim.
Sadece onlara mahsus bir şey değil.
Evet. Biz efendim Semud kavmini alalım Salih Aleyhisselam'ın karşısında biz kendimizi onun karşısına koyalım.
Kesinlikle hocam.
Tabii. Veya Salih Aleyhisselam'ı kürsüye koyalım. Caminin kürsüsüne veya diyeyim ki efendim bir kürsüye, sohbet kürsüsüne biz de karşısına geçelim oturalım. O sohbettir aynı zamanda bize de.
Kesinlikle
aynı
hocam.
Efendim nasihat de bizim için de geçerli. Niye? Çünkü hiç kimse bulunduğumuz imkan içerisinde ebedi kalmayacağız.
Kesinlikle hocam.
Yani diyelim ki şu an diyelim ki böyle işte imkanlarımız olabilir. Sağlığımız, gençliğimiz, evimiz, barkımız, tarlamız, turumumuz falan olabilir. Ama şunu bileceğiz ki bunların hiçbirisi baki değil. Burada kalıcı değiliz. Biz ancak bu nimetlerin kıymetini bilmeliyiz. Şükrünü eda etmeliyiz. Nankörlük yapmamalıyız. Bu nimetleri isyan yolunda kullanmamalıyız. Ve efendim Allah'a kulluk yolunda bunları bir vesile kılmalıyız. Fırsatları değerlendirmemiz kesinlikle lazım. Yani meşhur Arap sözünde olduğu gibi İğtenimul Fıras, fırsatları ganimet bilin diye ganimetmemiz lazım. Yoksa bunun hiçbirisi kalıcı değil. Bu öğüdünü almış oluyoruz evet. Salih Aleyhisselam'ın.
Yani Salih Aleyhisselam'ın aynı öğütleri bize verdiğini düşünmemiz gerekir ki bu şekilde Kur'an-ı Kerim kıssaları kitap arasında kalmaktan çıksın. Bizim hayatımıza bir tesir eder hale gelsin. Kesinlikle
evet.
Hocam.
Şimdi tabii bu davet edince diğer peygamber olduğu gibi Salih Aleyhisselam'a karşı onların inkarları var. Onların diyelim ki efendim Salih Aleyhisselam'ı kabul etmemeleri, reddetmeleri evet. Söz konusu. Mesela Kamer Suresi'nde anlatılıyor. Diyor ki efendim sen bir beşersin. Yani biz Allah'ın bir beşere bir vahiy indireceğini, ona bir zikir indireceğini inanmıyoruz. Dolayısıyla ne bileyim sen gerçekten peygamber misin? Geçen Allah senin konuştu mu? Dolayısıyla biz bizim gibi bir beşere biz tabi olmayız. Peki sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Sen diyorlar kezzabın eşinsen bir yalancısın. Ve efendim şımarık yalancının birisin diye efendim onu şey yapıyorlar. Yani peygamberi yalancılıkla, şımarıklıkla, Allah adına yalan söylemekle, arkasına Allah alarak toplumu kandırmakla suçluyorlar. Tabi Cenab-ı Hak da onlara diyor ki yarın işte setalemune gader meni kezzabileştir. Yarın işte azap geldiği zaman veya kıyamet günü kim yalancı, kim efendim şımarık, kim doğru söz onlar ortaya çıkacak diye efendim. Diyecek diye. Dolayısıyla o sari insanlar, peygamberler de toplumların bu tür böyle ağır hakaretleri, yalanlamaları ve retleriyle karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz.
Evet hocam. Bu noktada Salih Aleyhisselam'ın büyülenmiş, bizim gibi bir insan olduğu, bunlardan hareketle kavminin Salih Aleyhisselam'ın tebliğini kabul etmek istemediğini söylemiş olduk. Peki hocam Salih Aleyhisselam bu tepkiler karşısında ne gibi bir tebliğ metodu yürüttü? Hangi vasıflarla ön plana çıktı? Ve o aradaki münakaşa nasıl devam etti? Biraz da buna değinmek isterim.
Salih Aleyhisselam tabii orada bir çeteden bahsediyor Nemil Suresi'nde. Yani davette bulununca, tebliğde bulununca Salih Aleyhisselam ve bunu tabii vazgeçmeden bu işi yapmaya devam edince 9 kişilik bir çeteden bahsediliyor. Bu Salih Aleyhisselam'ın bunlar geceliğin bir plan kuruyorlar. Ve baskın yaparak Salih Aleyhisselam'ı ve yanındaki ailesini diyelim ki o kim varsa orada onların hepsini öldürmek istiyorlar. Ama Cenab-ı Hak diyor ki efendim onlar o planı kurmuşken pusuya yatmışken öldürmeden önce Cebrail Aleyhisselam geliyor ve onların hepsini
haber
orada tabii geliyor ve onların hepsini helak ediyor ve hepsini efendim yok oluyorlar yani ve Cenab-ı Hak Salih Aleyhisselam'ı ve yanındaki Müslümanları kurtarmış oluyor.
Eyvallah.
Şimdi bu aşamada bir de kavmin bir mucize talepleri oluyor. Yani her peygamberde olduğu gibi Salih Aleyhisselam'a baktığımız zaman orada efendim diyorlar ki ey Salih yani o tebliğ devam ederken veya karşı münasebe devam ederken madem sen peygamber olduğunu söylüyorsun biz inanmıyoruz ama
bize bir mucize getir.
Bize bir mucize getir. Görelim eğer veyahut da şöyle bir gerçekleşiyor tarihi kaynakların verdiği bilgiye göre veya tefsirlerin verdiği bilgiye göre diyorlar ki bir bayram günü insanların olduğu bir zaman çıkalım şeye insanların önüne kalabalıkların önüne çıkalım. Biz putlarımızdan bir şey de talep edelim. Sen de kendi Tanrı'ndan, Rabbinden talep et. Görelim. Kiminki efendim gerçekleşirse Ona göre eğer sen bizim istediğimiz mucizeyi gösterirsen sana iman ederiz. Gösteremezsen reddederiz diye. Sonra geliyorlar, toplanıyorlar. Onlar kendi putlarına yalvarıyorlar. Sonra Aleyhisselam'a diyorlar ki bizim sana inanmamız için bize bir şu tepeden, şu dağdan bir deve çıkarmanı istiyor.
Kendilerince imkansız evet. Bir şey talep ediyorlar.
Aslında Kur'an-ı Kerim bir yani dağdan taştan bahsetmiyor. Ama Naka'nın o devenin mucize olduğundan bahsediyor. Evet. Yani ayette olduğundan bahsediyor. Fakat o tefsir kaynakları bize böyle bir mucizenin diyelim ki detay hakkında bilgi evet. Vermiş oluyor. Şu tepeden yani şu taştan bir deve çıkarırsan ama deve efendim dişi olacak. Kırmızı renkli olacak. Efendim büyük olacak. Hatta yanında bir buzağısı olacak. İşte sütlü olacak. Bu şekilde bir deve çıkarırsan iman ederiz diyorlar. Tamam diyor. Ben diyor Cenab-ı Hak'ı isteyeyim. İkrar verirse verir. Görelim. Cenab-ı Hak'a yalvarıyor. Ya Rabbi işte kabime böyle bir talebi var, mucizeleri var. Bunu bana ikram eyle. Hakikaten o görenlerin anlattığına göre diyor ki dağ diyor doğum yapacak bir diyor. Dişi gibi diyor, bir hatun gibi inlemeye başladı diyor. Sancıları oldu diyor. Sonra diyor yarıldı ve içerisinden böyle kocaman bir deve yanında buzağısı çıkıp geldi.
Mucize olarak geldi.
Ya, geldi. Bu zaten yani Kur'an-ı Kerim'in bu deveyi, Nakatullah deveyi mucize diye takdim etmesinin zaten bu tür şeyleri olabileceğini bize gösteriyor. Evet. Çünkü sıradan bir devenin mucize olması zaten düşünülemez. Zaten onlar deveyi bilen insanlar, deveyi kullanan, binen, sütünü içen insanlar onun bir fevkalade tarafı olacak evet. Ve mucize kesinlikle olabilsin. Hocam. Dolayısıyla bu rivayet böyle yani yatsınmayacak, kabul edilebilecek bir rivayet olduğunu söyleyebiliriz.
Mucize olması bakımından uyum sağlıyor yani.
Tabii sağlıyor. Sonra efendim bunlar bir kısmı inandığı söyleniyor kavmin ama az bir kısmının. Ama çoğunluk yine sen bize sihir yaptın, bizim gözümüzü büyüledin, böyle bir mucize yoktur diye reddediyorlar. Fakat işte burada esas kavmin başına en büyük musibeti mucize olduğunu. Ya bu mucize taleplerinin ve çıkan gelen devenin büyük bir musibet olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim işte bu noktada bize çok detaylı bilgi veriyor. Hem bir peygamberden mucize istemenin ne kadar sorumlu ağır olduğunu.
Evet, ciddi bir karşılığın olduğunu gösteriyor.
Şimdi deve çıktıktan sonra Cenab-ı Hak Salih Aleyhisselam'a vahyediyor. Diyor ki ey Salih diyor onlara söyleyeceksin diyor. Bu deve diyor bir gün yani o da bir kuyu var zaten su az. Sen bu demin bahsettiğimiz gibi az su olan yer demek. Evet, hıcır taşlık olan yer demek bahsettiğimiz gibi. Bu deve diyor deveye bir gün yani o kuyunun bir gün suyu deveye ait olacak. Ve bir günde diğer kavme ve işte kavmin hayvanlarına bölüşülecek. Yani iki günün biri mutlaka devenin. Yani deve de öyle bir deve ki çok mucize. Efendim ağzını dayıyor. Kuyunun efendim bütün suyunu bitiriyor. Bir kimseye su kalmıyor. Şimdi yani su olmayan bir yerde, su kıtlığı yaşanan bir yerde bir de şimdi böyle başına efendim bir yere geldiği zaman ne yapacaksın peki?
Yani mucize talep ettiler ama bir anda imtihana dönüştü. Evet.
Onun için yine bu Salih Aleyhisselam bu mucizesiz vesilesiyle inen şu ayet-i kerime bizim için çok önemli. İsra Suresi 59. ayet-i kerimesi. Yani çok mucize meraklısı olanlar, çok keramet meraklısı olanlar, işi mucize keramete bağlayanlara da
güzel bir cevap oluyor.
Güzel bir cevap oluyor. Bu işi fazla abartmamak gerektiği yani vakayı kabul etmek, yani gerçeği kabul etmek ama abartmamak noktasında bize çok önemli bir ders veriyor.
Nedir hocam?
Ayet-i kerime şu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ mene'anâ en nursile bil ayati illa en kezzebel evver. Yani ey Resulüm senden bu Mekkeliler, Kureyş, müşrikler mucize talep ediyorlar. Aman işte efendim işte göğe çık, bize kitap getir. İşte Mekke'yi efendim dümdüz arazi yap, dağların efendim düzelt, arasına ırmakları akıt. Evin altından olsun, gökten bize efendim kitap indir. İşte melekler yanına gelsin, göğe çık falan tarzında böyle abuk subuk şeyler istiyorlar. Ama biz ısrarla efendim onu vermiyoruz.
Evet.
Onları yaratmıyoruz. O şeyde, o istediğini yine getirmiyoruz. Fakat bizi bunun mani olan, engelleyen bir şey var.
İlla en kezzebe bihel
evvelün. Evet, biz önce peygamberler geldi, onlara mucizeler falan verdik. Muazzam mucize, Kur'an-ı Kerim işte Musa Aleyhisselam'ın mucizeleri, İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri, Süleyman Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın yani nice mucizeler evet. Böyle.
Gene yalanladılar.
Evet, yalanladılar. Ve وَلَقَدْ آتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا örnek mi? Örnek mi istiyorsun? Burada örnek efendim Salih Aleyhisselam'ın devesi.
Evet hocam.
Biz diye Semud kavmine diyor mucize olarak deveyi verdik. Ama diyor onlar ona zulmettiler. Obdevi kestiler. Ve ma nursil bil ayati illa takfifa. Biz diyor bu diyor mucizeleri keyif olsun diye yaratmayız. Tabii. Bu yani takfif maksatlıdır. Yani korkutma maksatlıdır. Uyarı maksatlıdır. Zaten mucize gösterip de çok böyle kalabalıklarına çok inandığını zaten biz kesinlikle, görmedik.
Evet.
Görmedik.
Bu noktada hocam şunu diyebilir miyiz? Yani günümüzde de bazı insanlar ben de mucize istiyorum. Bana da böyle açıktan bir mucize gelsin ki inanayım gibi bir şey söylediklerinde bu ayet-i kerimeyle cevap verebilir miyiz onlara?
Tabii ki verebiliriz. Veya diyelim ki efendim bir veliden bir keramet beklemek falan. Hı-hı. Yani mucize ve keramet taliplisi olmanın çok yani olumlu, çok güzel bir şey olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani mucize haktır, keramet haktır. Bunlar efendim gerçeklerdir. Bizim akaid prensibimizdir. Evet. İşte peygamberlerin, nebilerin efendim mucizesi, evliyanın kerameti haktır diye. Amenna ve saddakna. Kur'an-ı Kerim örnekleri vardır. Ama İşi mucizeye, keramete bağlamanın çok efendim faydalı olmadığını, Cenab-ı Hakk'ın buna çok efendim önem vermediğini de açıkça biz görmüş oluyoruz.
Getireceği sorumluluk çok ağır çünkü.
Evet ağır şekilde. İşte tabii o devenin işte o su meselesi tabii o Semud kavmini çok zora sokuyorlar. Evet,
o şekilde paylaşıldı hocam. Kâle hâzî hinâkatü lehâ şirbün veleküm şirbün
ma'lûm.
Biz size bir deveye dediler. Sonra
ama
ne oldu hocam?
İlerleyen zamanda tabii efendim o devenin bir gün suyu içmesi o toplumu çok sıkıntıya soktu.
Bir fitne çıkarttı.
Tabii diğer efendim hayvanlar susuz kaldı, arazi susuz kaldı. Bayağı köşeye sıkışmış oldular. Peki nasıl bunun altından kalkacaklar? Yani burada çözüm devenin ortadan kaldırılması. Ama sadece ısrarla bak diyor efendim bu Allah'ın mucizesidir. Nakatullah'tır. Allah'ın devesidir. Ama buna dokunmayın. Hele bırak kesmeyi, öldürmeyi ve temessü abi suyu. Hiçbir kötülük yapmayacaksınız. Evet. Kendilerine bırakacaksınız. Isra dediği halde feakaruha. Evet deveyi efendim kestiler, öldürdüler. Ama öldürdükten sonra da esas başlarına gelecek en büyük efendim musibetin, azabın sebebi de bu olmuş oldu. Çünkü ayet-i kerimeler onu söylüyor. Onlar diyor deveyi kestiler ve büyük bir haksızlık yapmış oldular. Sadece onlara dedi ki siz artık efendim büyük bir günah işlediniz. Size efendim 3 gün sonra büyük bir azap gelecek.
Fekale temettu fi zalikum selasete eyyam.
Zalike va'dun hayrun meksub. Yani yalanlanması, geri çevirmesi mümkün olmayan bir efendim Allah'ın vaadidir. Siz bekleyin, hepiniz helak olacaksınız.
3 gün bekleyeceksiniz.
Evet, yani o da insan aklına şu giriyor yani.
Niye hemen getirmedi değil mi hocam?
Bir, niye hemen getirmedi? Bir de 3 gün içerisinde bunlar tövbe edebilirlerdi, vazgeçebilirlerdi. Hmm. Yani diyoruz ya.
Niye vaadini yani, vermedi?
Hatta yuvargır. Yani son işte ölüm sarhoşluğu veyahut da efendim en son böyle nefes alışverişlere gelinceye kadar tövbe mümkündür. İstiğfar evet. mümkündür, mümkündür ama kocaman 3 gün geçiyor fakat bunlar için efendim dönüş imkanı olmuyor.
Evet.
Şu olabilir Allah alem. Bunun Kur'an-ı Kerim'de başka örnekleri de var. Bazı günahlar var ki artık kişiyi öyle bir yola sokuyor ki artık ona tövbe imkanı da bırakmıyor.
Geri dönmek mümkün evet, değil.
Oluyor. İşte diyor ki efendim bir gün beklediler işte yüzler efendim beyazlaştı. Bir gün bekledi yüzleri efendim sarılaştı. Bir gün bekledi efendim yüzleri kıpkırmızı şey simsiyah oldu. Hı hı. Sonra da azap geldi.
Azap ne şekilde geldi hocam? Oraya
şimdi tabii yani enteresan bu kavimlerin helaki, uyan azaplar Kur'an-ı Kerim buna çok yer veriyor. Biz buna efendim biraz yani belki insanlar Esatürk'ün evvelin gibi karşı da olabilir ama bu gerçekleşmiş. Kur'an-ı Kerim kesin bilgi olarak bize haber veriyor hı hı. bunları ve bunlar Allah'ın azabıdır. Yani peygamberi yalanlayan, din yalan insanlara karşı Allah'ın azabı haktır, gerçektir. Hı hı. Peki günümüzde kim bilir ne şekilde azaplar efendim gerçekleşiyor. Belki farkında bile değiliz, farkında olmuyoruz falan böyle. Ama bu Salih Aleyhisselam'ın kavminin deveyi kesmeleri, Salih Aleyhisselam'ın yalanlamaları üzerine müthiş bir azaba vuruyorlar. Enteresan bir şey Sehban Hocam. Orada onların başına gelen azabı Cenab-ı Hak 5 ayrı kelimeyle dile getiriyor.
5 farklı surede 5 evet. farklı kelimeyle evet. ifade ediyor.
Bir tanesi onlara diyor efendim bir korkun sayha onları aldı diyor. Fe'azimu sayhatu. Fe'asbuhu fidariyim casimin. Onlara diyor korkunç bir ses diyor geldi. Hı. Yakaladı.
Evet.
Ve onları helak etti ve efendim dizüstü çöktüler. Belki o ses onları hepsini öldürmedi. Hı hı. Ama azap olarak geldi dizüstü çöktüler diyor. Sonra fe'ahretumus sayıkatu. Zariyat suresinde onları diyor yıldırım çarptı.
Hı hı.
Şimdi bir ses var. Korkunç bir ses var. Ki efendim mesela gök gürültüsü gerçekten muazzam ses çıkarıyor. Evet, başka deprem öncesi de efendim sesler de o şekilde çok korkunç olabiliyor. Sonra yıldırım. Tabii yıldırımların yakıcılığını biliyoruz. O şekilde onlar efendim helak ediliyor. Sonra Hakka suresinde tağiye. Biz diyor ve semudu fehuliku ve tağiye. Biz diyor semudu tağiye ile tağiye de yani deprem diye şey yapıyoruz ama yani normalin üstünde büyük bir musibet anlamı da var kelimenin. Dolayısıyla gelen sesin de efendim çok korkunç
çok
olduğunu,
üst düzey olduğunu
ve çarpan yıldırımların da çok üst düzey olduğunu, gelen depremin de çok racfe kelimesi, yani sarsıntının çok güçlü olduğunu, dolayısıyla yine bunun helak edildiğini, onların bir azaba uğradığını yine ayette dile getirmiş oluyor. Dolayısıyla onların işte korkunç bir sesle, yıldırımlarla, depremlerle bütün bu azap çeşitleriyle beraber, tek azap değil yani. Tek azap
evet.
değil. Yani Allah Teala o kavmi işte efendim korkunç sesler, yıldırımlar, depremler, helak edici başka diyelim ki azaplarla onu pek çok yani azabın pek çok çeşidiyle bu kavmi helak ettiğini görüyoruz. Ve ne oluyor peki? Biz diyor efendim onları ne hale getirdik? Fekanu keheşimil muhtazir. Sonunda diyor bu kavim diyor heşim kelimesi kurumuş yapraklar demek. El muhtasır kelimesi hayvanların böyle ayaklarını çiğnediği, ezdiği, paramparça ettiği demek. Dolayısıyla hayvanların ayaklı bir hayvan sürüsünü ayaklarıyla diyeyim ki böyle ezdiği bir kurumuş yaprakları çerçeve düşünelim. Ne hale geldiler?
Evet.
Yani demek ki onlardan bir eser kalmadı. Onu korkunç bir şekilde helak edildiklerini dile getirmiş oluyor bu ayet-i kerimeler.
Eyvallah kıymetli hocam. Ve bu şekilde de Salih Aleyhisselam'ın kavmi olan Semud kavmi helak olmuş oldu. Değerli hocam bir soruyla programı noktalamak isterim. Programın başında ifade ettiğiniz gibi Salih Aleyhisselam ve kıssası ilk muhataplar tarafından biliniyordu. Çeşitli şiirlerde ve hitabetlerde geçiyordu. Dolayısıyla onların bu hikayeden aldıkları hisse daha üst düzey seviyede oldu. Bunun örnekleri de kaynağımızda geçiyor. Biz bugünün Müslüman toplumu olarak bu kıssalardan alacağımız hissenin etkisini, tesirini ne şekilde artırabiliriz değerli hocam?
Evet. Yani şimdi tabii bunlar çok etkili. Özellikle bu Semud kavmini helak eden Sayha ve Sayıka, yine Ad kavmini helak eden rüzgar. Buna mesela Fussilet suresinde Cenab-ı Hak o konuya da yer veriyor. Ve bir örneği var. Mesela o Arapların meşhur diyeyim ki efendim şairlerinden, büyüklerinden Utbe'nin bir hadisesi var. Diyorlar ki işte peygamber bu Muhammed yalancıdır. Aman onu dinleme, aman yanına gitme. Tutuyor bu kez efendim o etkileniyor sözlerden kulaklarına pamuk takıyor. Aman duymayın falan diye. Uzak duruyor falan. Onu gördüğüm böyle uzak düşüyor. Sonra düşünüyor. Ya diyor ben diyor yani aklı başta bir insanım diyor. Herkes itibar ettiği efendim toplumun önünde gelen bir insanıyım. Ben cahillerin sözüne baktım kulaklarımı tıkıyorum adam dinlemiyorum. Ya gideyim bir kendim dinleyeyim kendim karar vereyim. Evet. Neden bahsediyor ne konuşuyor ne okuyor falan ben yani. Öyle aldanacak bir insan değilim. Doğruysa bakarım yalnızca kendim ona karar verebilirim. Çıkarıyor kulağındaki pamukları. Efendim yanına gidiyor. Konuşuyorlar biraz böyle. Ondan sonra hatta diyor ya sen bu işte vazgeç falan diyor. Yani bak diyor fitne çıkarıyorsun. Toplumla ayrılık yapıyorsun falan böyle. Efendimiz diyor ya istersen ben bana gelen ayetleri biraz okuyayım.
Biraz okuyayım sana
İsteriz. Kabul etsen etmezsin. Efendimiz Aleyhisselam Fussilet suresinden başlıyor. Okumaya başlıyor. Sonra bu Ad kavmini helak eden efendim korkunç kasırgadan ve Semud kavmini helak eden o efendim korkunç ses ve yıldırımdan falan bahsedince çok etkileniyor.
Çok hatta korkuyor
diyor ki korkuyor. Hatta Efendimiz diyor ki yeter diye ağzına böyle işaret koyuyor falan. Diyor niye böyle yaptın? Diyor ki öylesine etkilendim ki diyor o diyor Ad kavmini helak eden rüzgarın, fırtınanın hemen eseceğini ve Semud kavmini helak eden o yıldırımların bana efendim çarpacağını öyle hissettim ve korktum ve sonra iman ediyor. Şey yapıyor falan böyle. Şimdi burada dolayısıyla bu Kur'an yandırmış olduğu bu kıssaları o ilk muhataplarına hangi etkili bir usul anlatıyorsa her topluma, her dilde işin efendim ulemasının o kıssalardaki o etkileyici üslubu başararak kendi toplumlarına efendim o mesele ulaştırmaları lazım.
Aynen aktarması gerekiyor. Tabii, o etki nasılsa yani o zaman hocam aynısını o
yoksa günün Arapça bilmeyen bir insana Kur'an-ı Kerim okurken o kıssanın etkilenmesini beklemek doğru olmaz.
Evet,
kendi dilinden o etkiyi ulaştıracak bir çalışmaya bir mesaja ihtiyaç var. Şimdi bu tabii Salih Selam'la ilgili olarak tabii bir noktaya da son olarak girmek isterim.
Buyurun hocam.
O da Efendimiz Aleyhisselam'ın hani dedik ya Araplar biliyorlardı. Yani Salih Selam'ın Semud kavmini Hicr bölgesini falan biliyorlardı. Tebük seferine giderken yaşanan bir hadise var.
Evet,
çok
evet.
Önemli. Belki o kısmı alınacak en önemli mesajdan bir tanesi.
En önemli hisse kesinlikle budur hocam.
O da giderken Hicr bölgesinden geçiyorlar. Hicr bölgesi Semud kavmi yaşadığı bölge ve helak edildiği bölgedir. Oradan insanlar işte su kaplarını dolduruyorlar. O suyla hamur yapıyorlar. Develerine su içiriyorlar falan böyle. Bir müddet geçince Efendimiz Aleyhisselam haberi oluyor bundan. Diyor ki hayır diyor. O suları dökün diyor. Hamurları da diyor. Dökün diyor. O şekilde diyor. O hatta su kaplarını da kırın diye bir rivayetin bir rivayete göre böyle. Hı hı. Bir de buradan buraya Allah'ın gazabı indi. Buradan hızlı geçin diye efendim bir uyarıda bulunuyor. Niye böyle yaptın ya Resulallah diye. Diyor ki burada bir kavim helak edildi. Dolayısıyla belki aradan belki binlerce ifade edeceğimiz zaman geçiyor. Belki 1000 yıl, 2000 yıl geçtiği halde oraya inen azabın size etki etmesinden korktuğum için hızlı geçmenizi ve o suda dökmenizi istedim.
Evet.
Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Buhari rivayetidir. Şimdi bunu alacağımız tabii şeyler var, dersler var. Yani böyle ilahi kahrın, ilahi azabın tecelli ettiği yerlerde bulunmamak.
Bulunmayacağız.
Veya oradan efendim bulunursak hızlı bir şekilde geçmek. Ve yine oradan harekette de günahların işlendiği.
Evet.
Allah'ın azabı. Çünkü günah işlenen her yere bir gazab-ı ilahi bir şekilde iner.
Ulaşır. Öyle evet, bir kıyas ulaşır. Yapmak mümkün
tabii,
hocam. Mümkündür. İlla azap inmesine gerek
evet,
yok yani.
Tabii.
Kötü bir fiil evet. işlendiği yerlerde buna dahildir. Evet,
dolayısıyla bir camide bulunmakla bir mahide bulunmak aynı şey değil.
Evet.
Diyelim ki biraz daha böyle diyeyim ki hayaya dikkat edilen, örtünmeye dikkat edilen gibi müddetlerle bulunmakla açlığın sacının olduğu yerlerde diyeyim ki bulunmak tabii
kesinlikle
aynı şey
değil.
Dolayısıyla o bulunduğumuz noktalara dikkat etmemiz
evet.
lazım. Sizin güzel sözünüz vardı. Ondan
evet,
tamamlayabiliriz
hocam. Yani,
hocam.
Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyhin sözüyle bu noktayı belki kemerlendirebiliriz. Ölmek istemeyeceğin yerde bulunma diyor.
Çok güzel. Aynı alacak
kesinlikle.
En büyük mesaj bu. Yani bir yerde ya ben burada ölsem iyi olur mu diye düşüneceğiz. Ya sıkıntı yok ölsem de yani güzel bir bulunuyorum.
Niyetimiz
tamam.
Bizim.
O zaman efendim sıkıntı yok ama ya ben burada ölmek istemem diyorsak orada bulunmayacağız. Efendimiz Aleyhisselam da öyle bir bize salih selam kısa söyleyen bir önemli bir tebligatta bulunmuş
öyle
oluyor.
Öyle bir hisse vermiş oldu hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok dolu dolu, çok hisseli bir Sas Enbiya oldu yine. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, bu hafta Salih Aleyhisselam kıssasını bitirmiş olduk. Rabbim bizlere hem bu kıssadan hem diğer peygamber kıssalarından gereken hisseyi alabilmeyi nasip eylesin. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.